Ayrım 10.
Evet, bütün maddiliğiyle o şiirlerden, düş kurmalardan, çiçeklerden soyunup arınmış gerçek. Biz erkekler de böyle değil miyiz? Hayatımızın bir dönemi vardır ki, orada düşüncelerimiz dünyanın üstünde uçmaya, emelini doyuma ulaştıracak hayal kurma heveslerini göklerinin esir kaynaklarında aramaya muhtaçtır. Yükselir, gözlerini aldatan bu mavilikleri geçmek, daha yukarılarda bir şey, bir başka sevda havası bulmak için yükselir. Ama yükseldikçe daha geçirecek mavilikler bulur. O aldatıcı ufuklar bitmez, tükenmez. Bu göksel gezinti ne kadar sürer? Bu karakterle ilgili bir şeydir. O kadar sürebilir ki dönmeye imkan kalmaz. İşte sen oradan hiç dönmeyecek, biraz topraklara hiç düşmeyecek gibisin. Ben üstelik uçmak için istek bile duymadım. Uçup uçup düşenler, sonunda topraklarda ruhunun besinini arayanlar gözlerimin önünde o kadar kolay anlaşılır dersler oluşturdular ki ben onların bitirdikleri yerden başlamaya gerek gördüm. Rica ederim söyleme. Siz hayalcilerin bütün felsefenizi biliyorum. İşte ne demek istediğinizi anlıyorum. Bana o gökyüzleri gezintisine şafaklarından, saman yollarından, gökkuşaklarından, renkli güneşlerden, parlaklıklı parıltılı tufanlardan, bütün bu güzelliklerin sarhoş ediciliğinden söz edeceksin. Bir yığın şiir ama asıl şiir kadınlardır. Bu çiçeklerden oluşturulacak odanızın yaldızlı bölmelerinde, ince çiçekliklerde güzel koku anılarıyla size gülümseyen demetlerdir. Bence işte aşkın felsefesi bundan başka bir şey değildir. Bu demetlerden elden geldiğince çok bağlayabilmek. Sevda hayatı da bir çiçek bahçesidir ki, buradan sadece bir seyretme gözleriyle geçenler de vardır. Onlar biraz ileride bir şey koparabilmek umuduyla geçerler, geçerler. Sonunda artık koparılacak bir şey kalmaz. Geri dönmek de mümkün değildir. Bunların mezar taşına yaşamadılar yazısı kazınabilir. Bunlar öyle bir sınıftır ki beceriksizliklerden, utangaçlardan, korkaklardan oluşmadır. Bu sınıfın biraz üstünde yakalarına yalnız birer gonca takmakla bu sevda çiçekliğinden bütün paylarını almış olmakla çıkanlar gelir. Kanat ediciler. Daha sonra daha çiçekliğin kenarına gelir gelmez eli boş ya da birkaç adım ötede avuçlarında bir demet kurumuş otla "Oh, ne güzel" diyen hemen oraya bir ağacın uyku getiren gölgesine düşerek uyuyanlar gelir. Tembeller, yorgunlar. Daha sonra zafer kazananlar, galipler bu çiçekliğin İskender ve Daraları, Cengiz ve Timurları, bizler, ben. Evet, ben kucak kucak, etek etek o çiçeklerden toplayan, toplamak için bitmez sönmez bir istek duyan ben. Görsen böyle kah elimin öfkeli bir hırsıyla koparılmış, kah dişlerimin keskin bir ısırışıyla kesilmiş ya da çalıların arasında türlü güçlüklerle toplanabilmiş, dikenlerinde emellerimin kanından özverili damlalar bırakılarak ancak yetişebilmiş, ara sıra şurada burada lütuf gösterilerek alınmış çiçeklerden bende ne güzel demetler var. Bunların içinde şuh kahkahalarıyla güller, baygın sevda bakışlarıyla nergisler, sıcak ve ihtirası soluklarıyla karanfiller, bin türlü anlamlarıyla nesrinler, şebboylar, laleler, sümbüller, bütün o şairlerin dillerini dolduran çiçekler, ötede beride mini mini, küçük küçük çekingen gülümsemeleriyle serpilmiş yaseminlerle ince çiçekleri, üstelik anlamsız, ruhsuz sanılan otlar, o alçak gönüllü, aşağılanan, horlanan elleriyle zavallı otlar. Bu demetler o kadar çoğalacak, o kadar çoğalacak ki sonunda odamın köşelerinde boş yer kalmayacak. Odamda bunlardan o sevda çiçekliğini her zaman yaşatan bir anı çiçekliği meydana gelecek. O zaman, işte yalnız o zaman ta odamın ortasına bütün o anıları saflık parıltısıyla, bakireliğinin beyaz tertemizliğiyle örtecek bir zambak, tertemiz, lekesiz bir zambak koyacağım. Ötekiler kurudukça bu tazeliğinin, sevinçliğinin ıslak rüzgarlarını üzerlerine serperek, kendisi yaşamaktan mutlu yükseldikçe o zavallı solgun anılara da bir parça sevinç neşe verecek. Böyle gözlerimin önünde hep birlikte insanı kendinden geçiren güzel kokulu bir hava içinde yaşarken ben sarhoş olarak çiçekli düşler içinde uyuyacağım. Anlıyor musun azizim? O zaman uyuyacağım. Birden Behlül bastonunu yakaladı. Gördün mü? bir kez bana bu konuyu açtırmaya gelmez. Bütün yapılacak işlerimi unutuyordum. Yarın için büyük bir küre eğlencesi var. Bana bin türlü şeyler ısmarladılar. Yetiştirilemezse amcamın şüleni mahvoldu. 7. Bir vakitten beri tasarlanıp da yapılamayan şölenin neyse bugün için kararlaştırılmasından sonra Behlül bir şey buldu. ''Durunuz bakayım.'' dedi. ''Geçen yıl düğün Ağustos ayında değil miydi? Şu halde bu şölen bir yıl dönümü şölen olacak. Amcamla yengemin mutlu bir yılını kapayarak onlara yeniden bir mutluluk yılı açacağız.'' Bütün ev halkıyla birlikte böyle bir kır şöleni yapmak düşüncesi Nihal'i o güne kadar sevincinden çıldırtırken Behlül'ün bu sözünden sonra onda hoşlanılmayan bir şeyin ezincini uyandırdı. Her vakit yaptıkları gibi Bihter'le sevinerek bir gezinti yapacaktı. Ama böyle aylardan beri hazırlanan kalabalık bir şölen, bu şölene takılan San, daha sonra artık ikide bir de en küçük fırsatlarla yaşayışlarına katılan Firdevs Hanımlar, Peyker Hanımlar, üstelik bütün eskiden sevdikleri, hele babası, o mutlu evlenme yılını kapayarak yeniden mutlu bir evlenme yılı açacak olan adam. Evet, bunların hepsi şimdi onu kızdırıyorlar, onda herkes için düşmanlığa benzer bir şey uyandırıyorlardı. Ama bunlar anlamıyorlar mıydı ki, içlerinde hiçbiri sezinlemiyor muydu ki, bu verilen şölenlerin, bu eğlencelere yol açan mutlulukların arasında onun kırılmış yüreğinden parçalar, birer yakınma ağıtıyla işitilmez sesleri titreyen kırılmış duyguları var. Onlara duymuyorlar mıydı? Bu sabah oraya gitmek için onu erken kaldırmaya gelen Mademoiselle de Courton'a direncine üstünlük çalan bir sinir bunalımı içinde bir yıldan beri söylemediklerini söyledi. Elinin altına geçen şeyleri koparmak, yırtmak, zorla tutulmuş elemlerinin öcünü onlardan almak istiyormuşçasına sinirli hareketlerle ayağına takılacak çorapları, sırtına geçirilecek gömleği alırken, bu şöleni gitmek için bir yangından kaçar gibi giyinirken kesik kesik, kimi zaman ara ara durarak, ''Lakin siz de bir şey söyleyiniz.'' demek isteyen haliyle mürebbiyesinin yüzüne bakarak söylüyordu. ''İşte, düne kadar oraya gitmek istiyordum.'' diyordu. ''Ama bugün gitmek istemiyorum. Bilir miyim neden? Bu gece bütün gitmemek için bir çare düşündüm. Yok, bir çare bulamıyorum ki. Bana hep işte Nihal kıskandı diyecekler, gülecekler. Siz de bilirsiniz ya, onlarda birbirine bakarak bir çeşit gülüş var. O her vakitki gülüşleri değil.'' Dudaklarının sağ yanı, yalnız sağ yanında bir köşesi yavaşça kalkarak gizli bir gülüşleri var. Annelerinde de, kendilerinde de. Onu ilk önce Bihter'de gördüm. Bir gün, neydi ya Rabbi, babama bir söz söylüyordum. Bilmem nasıl bir şey birden gözlerimi ona yöneltti. O, işte bu gülüşleriyle babama bakarak bir düşünce vermek istiyordu. Siz o gülüşlerini görüp anladınız değil mi? Sizinle alay mı ediyorlar, size acıyorlar mı anlaşılmayan bir şey? İşte o günden beri hep babamla konuşurken sanıyorum ki o gene öyle, o gülüşüyle gülüyor. Matmazel, sarı potinlerimi giyeyim değil mi? Oo, şimdi siz örneğin inseniz deseniz ki, Nihal bir parça rahatsız onun için. Hemen annesi kızlarına, sonra üçü birden babama bakarak, öyle dudakları titreyerek, Nihal taklidini yapıyordu, işte böyle gülecekler. Onlar böyle gülerken ne istiyorum biliyor musunuz? Mademoiselle de Courton durdurmak isteyerek diyordu ki, ''Saçlarınızı tarayacak mısınız çocuğum?'' O dinlemeyerek konuşmasını sürdürüyordu. ''Saçlarım, bana başka bir şey söylememek için saçlarımı düşündünüz. Ben biliyorum ki siz hepsini anlıyorsunuz. Evet, onlar bir gün gene öyle gülerlerken birden ortalarına atılmak ve bağırmak istiyorum. Lakin siz kimsiniz? Nereden geldiniz? Bırakınız bizi, babamla beni.'' Bülent aşağıdan bağırıyordu. ''Abla, seni bekliyoruz. Matmazel ablama söyleyin, çabuk olsun.'' ''Bunlar bütün çocukluk Nihal. Bu gece kötü bir uyku uyumuş olmalısınız o kadar. Eldivenlerinizi sakın unutmayınız.'' Nihal eldivenlerini giymeye çalışarak omuzlarını silkti. ''Çocukluk, kötü uyku.'' Sonra birden eldivenlerini giymekten vazgeçerek avucunda sıktı. ''Ama ben bir yıldan beri kötü uyku uyuyorum, anlıyor musunuz? İşte bugün de kötü uykularımın şenliğini yapmaya gidiyoruz.'' Gök suyu ve ıssız bir gün olmak üzere perşembeyi seçmişlerdi. İki evin halkı hemen hep oradaydılar. Dört sandal olmuşlardı. Bülent Beşir'i kandırarak kürek çekmeye çalışıyordu. Onların sandalı en öndeydi. İçinde Mademoiselle de Courton, Nihal'i güldürmek için fazla bir korku ile Bülent'e, ''Lakin bu küçük gemici bize göksunun tadını tattıracak.'' diyordu. Bir ara sandal gırt etti. Bülent küreği elinden bırakarak İşte Amerika'yı bulduk diyordu. Kristof Kolomb çıkabilir. Yaşasın Kristof Kolomb, yaşasın yeni dünya. Arkada kikte Nihat Bey Adnan Bey diyordu ki, işte gördünüz mü, dört kürek çekerseniz bir sağ rastlarsınız. O, dereye girildiğinden beri Adnan Bey'e Göksu'yla ilgili bir takım bayındırlaştırma tasarımlarından söz ediyordu. Bir ara arkadan Behlül'ün sesi işitildi. Başlarını çevirdiler. Behlül, Bihter, Peyker kıyıdaydılar. Behlül, biz yürüyerek gidiyoruz diyor. Bihter yürümek istemeyerek sandalda kalan annesine, sakın sandaldan kendi kendinize çıkmayınız uyarısına gerek görüyor. Peyker kollarını uzatarak Katina'nın kucağında, yanını yöresini yadırgayarak bakınan bebeğine, mini mini Feridun'a kıyıdan kendisini tanıtmaya çalışıyordu. Cicim, gel bana gel. Hani bunun annesi? Canım, bunun annesi nereye gitmiş? Neyse, sandal kurtulduktan sonra Nihal, artık biz de çıkalım dedi. Behlül Peyker'le Bihter'in arasında yürüyor, Peyker'e diyordu ki, böyle kıra çıkınca bende önüne geçilemez bir istek uyanır, koşmak. Uygun görseniz bugün sizinle ne güzel koşmak oyunları bulurduk. Peyker'e biraz daha sokularak bir engel kastettiğini anlatır bir sesle ekliyordu. Siz kaçardınız, ben kovalardım. Öyle sanıyorum ki sizin kaçmakta ustalığınız var. Ama bende kovalamak için öyle bitmez tükenmez bir sabır, bir direniş var ki sonunda... Peyker gülerek sordu. Sonunda? Sonunda sizi tutardım. Bihter onlardan biraz uzakta, bir yalnızlık içinde imişçesine işitmeyerek, işittiklerine katılmayarak yürüyordu. Peyker'in arkasında çok hafif beyaz ipekten kolsuz bir geldirme vardı ki, yalnız boynundan bir tokayla omuzlarının üstünde uçacak bir hafiflikle durarak, ıssızlığın verdiği özgürlükte pek ince, göğsünün yarısına kadar teminin pembeliklerini açığa vuracak derecede saydam müslin gömleğini bol yenlerinin vestonlar arasında saklanamayan bileklerini açık bırakıyordu. Behlül, sonunda sizi tutardım derken o, beyaz ince müslinin altında, bol yenilerinin saygısız açıklıkları arasında gözleri bir verilecek karşılık arıyordu. Bir süreden beri Peyker'i böyle gözleriyle, sözleriyle izliyordu. Peyker bundan öfkeleniyor, görünmüyordu. Onun için bu öyle bir eğlenceydi ki, çocukluktan beri gezinti yerlerinde başlanmış şakaların normal bir sürdürülmesi niteliğindeydi. Behlül'ün izlemesi bir şaka halinden çıkmadıkça buna efkelenmek fazla bir titizlikti. Üstelik bağlısı oldukları sınıfın ahlak felsefesine göre bu kaçınılacak bir kabalık sayılabilirdi. Yalnız Behlül'ün emelinde biraz aşırı cesaret görüldükçe küçük bir alay alma, ufak bir kahkaha, tuhaf bir sözle bu izlemelere bir ara verilir, konunun bir şakalaşmanın dışına çıkarılmasında biraz düşünüleceği anlatılırdı. Behlül Peyker'i kendisi için vaat edilmiş bir çiçek, şimdiye kadarki sevişmelerinden meydana gelmiş demetlere kesinlikle eklenecek bir süs olarak üzere bakıyordu. Bugün kendi kendisine diyordu ki, tamamıyla bana benziyor. Peyker'le başarıya erişememek için en şaşmaz yol onu bir şiir alanına sürüklemektir. Peyker öyle kadınlardandır ki, onlarla ya sonuna kadar böyle şakalaşılır ya da bir gün büyük bir aşırı saldırmayla ona galip gelinir. O halde, evet o halde aşırı cesaretle saldırmalı. Peyker, Behlül'ün son sözüne bir alayla karşılık vermişti. Ben de tam tersine böyle eğlencelere geldikçe kendimde önüne geçilemez bir istek ama sizinkine benzemeyen bir istek duyarım. Eve dönmek, ne koşmak, ne kaçmak, ne kovalamak aklıma gelmez. Hele yakalanmak huyumla hiç bağdaşılabilecek bir şey değil. Bakınız size söyleyeyim, dünyada benim kadar kendisini uzun uzun dinlemiş, duygularının bilmecesini benim kadar açık seçik çözebilmiş bir kadına pek seyrek rastlayabilirsiniz. Beni mutlu edecek nedir bilir misiniz? Hani ya geçen hafta bir gün gene bugünküne benzer şeylerden söz etmek için bana gelmiştiniz, aklınıza geliyor mu? Bizi nasıl bulmuştunuz? O küçücük bahçenin bir köşesinde Feridun salıncağın içinde havalanırken Nihat'ı uzun sandalyesine yatmış, o bitmez tükenmez gazetelerini okurken görmüştünüz değil mi? Ben de onların arasında düşünüyordum. Evet, düşünüyordum ki mutluluk işte emellerini böyle bir bahçenin köşesinde bir salıncakla bir yığın gazetenin arasına koyabilmektir. Bu mutluluk köşesinin sessizlik ve rahatlık çerçevesinden sizi ortadan çıkarıyorum, düşüncelerimin arasından. O gün sizin mırıldandığınız o tekerleme gibi şeyleri hep çıkarıyorum. Peyker yavaş, elinde şemsiyesini otların üstünde sürterek, dudaklarında bir gülümsemeyle söylüyor, Behlül inanılmayacak bir şey dinleyenlere özgü bir kuşku halinde gülümsüyordu. Peyker'e, acaba, dedi. Peyker birden sözüne bütün dile getirişinin içtenliğini koyarak karşılık verdi. O kadar sahi ki işte şimdi daha 10 dakikalık bir zaman geçmeden Feridun'u görmek gereksinimini duyuyorum. İşte koşmak istiyorum ama kovalanmak için değil, Feridun'a yetişmek için. Uzaktan Nihal'le Matmazel de Korton'u gördüler. Daha ileride Bülent'in sandalı başka bir Amerika'ya daha uğramıştı. Bihter Bülent'e bağırıyordu. Bülent yetişir artık, çıkınız bakalım. Bülent hep Kristof Kolomb oyununu izleyerek Beşire kıyıdakileri gösteriyor. İşte diyordu, vahşiler, çıkmaya gelmez anlıyor musun? Sonra. Eliyle bir şey anlatmak istiyordu. Sonunda herkesin bu konudaki direnişlerine karşı sandalı yanaştırmaya karar verdi. Behlül yavaşça Peyker'e diyordu ki, ister misiniz sizi sandalla ta derinin sonuna kadar götüreyim, öyle baş başa ne güzel olurdu. Peyker karşılık vermedi. Artık sıkılmaya başlıyordu. Hep birlikte yürüdüler. Bülent en önde gidiyordu. Haber verdi. Geldik, geldik. İşte babamla Nihat Bey. Hep oradaydılar. Nesrin ve Şahiste'ye kahvecinin hasırlarını seccadelerle örtüyorlar. Firdevs Hanım birlikte getirilen açılır kapanır uzun sandalyesini bir ağacın altına yerleştirmeye çalışıyordu. Katina kucağında Feridun'la Peyker'e koştu. Şakir Hanım'la Cemile ötede sepetten tabakları çıkarıyorlardı. Bugün hiçbir şeyden memnun olmayan Nihal, Matmazel de Korton'a diyordu ki, işte geldik, şimdi ne olacak sanki? Akşama kadar böyle oturulacak değil mi? Bugün yanımdan hiç ayrılmayınız, olmaz mı Matmazel? Peyker şimdi bir iskemleye oturmuş, Feridun'a sözler söylüyordu. Behlül biraz arkasında durdu. O kadar yakınındaydı ki, genç kadının göğsünden, ensesinden, saçlarından çıkan ılık kokulu havayla ciğerleri şişiyordu. Çocuğa dikkat ediyor görünerek diyordu ki, ''İşte, tamamıyla sizin gözleriniz.'' Ötede derinin kıyısında Nihat Bey, kolunu uzatarak Adnan Bey'e tasarımlarının havada bir haritasını çiziyordu. Bilmem diyordu. Dere yapmak istediğim şeylerle gözlerinizin önüne geliyor mu? Denizin sularından yararlanmak için dereye o kadarcık bir derinlik vermek yeterlidir sanıyorum. Sonra bunun için küçük küçük muşlar, zarif gondollar, dünyanın çeşitli ülkelerine özgü bir türlü kayıklardan, sandallardan birer örnek koyunuz. Burasını bir küçük gemiler fuarı haline getiriniz. Kıyılara da Çin'den, Hint'ten, Acem'den, Japon'dan alınmış köşkler koyunuz. Örneğin şurada hurma ağacının arasında kaybolmuş bir Arap köşkü. Bir de muz ağaçlarının ortasında bir pagot. Bir yanda eteğine bir gondol yanaşmış bir Venedik sarayı. Sanki bu dere doğu ve batının, kuzey ve güneyin güzellikler sergisi olsun. Bu değişik şeylerin gölgeleriyle renklenerek akıp gitsin. Kıyılarında elektrikle çalışan omnibüsleri koşarken bir yandan esir bir balon yükselerek Boğaz'ı, İstanbul'u, Haliç'i, adaları, Marmara'yı seyretsin. İsterseniz buna sırtında mini mini bir köşkle bir fil, çıplak ayaklarıyla Hintlilerin omuzlarında bir tahtirevan, bir Arap mahmili, geyik koşulmuş bir kızak, daha bilir miyim dünyanın her yerinden bir şey ekleyiniz. İşte o zaman buraya bu bir kır gezintisi yeri diyebilirsiniz ve buraya hanımlarımızı, çocuklarımızı. Adnan Bey bu süslü hayallemeyi dudaklarında sabırlı bir gülümsemeyle dinlerken Göksu sanki hafif bir alay edişin tatlı sesiyle dalgacıklarının fışırtısını sürükleyerek akıp gidiyordu. Kirli suları üzerine boşanan Ağustos güneşiyle paslanmış bir ayna halinde parlayarak, kıyının dağınık yeşillik kümelerinde bütün o sinirlere yılanların, kurbağaların karanlık yuvası olmak görüntüsünü veren, o yığınlardan siyaha benzer bir yeşille boyanıyor, erimiş yeşil bir güneş gibi akıyordu. Daha sonra bu yaz güneşinin ağır sıcaklığıyla ötede kırların yandığı, ağaçların kavrulduğu, bütün tabiatın bunaltıcı bir hava içinde sanki esnediği sanılıyordu. Hep yorgun gibiydiler. Firdevs Hanım uzun sandalyesinde gözlerini kapıyordu. Peyker'le Behlül'e dikkat eden yoktu. Feridun Katina'nın yüzünü yarı yarıya örtüyordu. Behlül yavaş sesiyle Peyker'in kulağına, o saçlarının arasından pembe ucunu görebildiği kulağına mırıldanıyordu. Evet, sizin gözleriniz. Feridun'un daha tam benliğini bulamamış yüzünde bütün sizi görüyorum. Gözleri, dudakları, üstelik çenesi. Hele bu çene, o ortasında ancak belli bir çukurla insana gülümseyen çene. Bilmem, onda öpülmek, okşanmak için insanı kendine çağıran öyle bir anlam var ki. Peyker böyle arkasından mırıldanan bu sesi dinlemiyor görünüyordu. Hep Feridun'a sözler söylüyor, onunla ilgileniyordu. Behlül'ün bu cümlesine yalnız bir "Oo, oo" dedi. Behlül sürdürüyordu. Evet, Feridun sizin bir küçük örneğiniz. Sanki bir sanatçı sizin bütün güzelliklerinizi toplayarak onlardan mini mini estetik bir eser yapmak istemiş. Behlül konuşmasını sürdüremedi. Önünde dudaklarının kenarında duran yarı açık prenseden sıcak bir şehvet kokusu onun yüzünü yakıyor, gözlerine bir perde çekiyor. Bu yaz gününün ağır havası içinde onu bunaltıyordu. Peyker'in başında ince bir tül vardı ki yalnız saçlarını sararak arkasından bütün ensesinin beyazlıklarını açık bırakıyordu. Behlül şimdi o kadar yakındı ki bu beyaz cildin sıcaklığını içiyor, bundan sarhoş olarak çıldırıyordu. Peyker'in saçlarından bir tel genç adamın terli alnına dokunuyor, bir saniye yapışıyor, Behlül'ü titretiyordu. Bu saç teli genç kadınla onun arasına sanki bir öpüşmenin buluşmasından bir damlacık koyuyor gibiydi. Behlül oradan ayrılamıyor, bu bir tel saçı arıyor, ona sürünmek ve bununla Peyker'den bir şeye sahip olmak heyecanını duyuyordu. Artık kendisinde frenlenemeyecek bir istek vardı. İki elleriyle Peyker'in omuzlarından tutmak ve şimdi dudaklarını yakan bir öpme gereksinimini işte şurada, şu ensenin belirsiz küçük kumral tüylerle gölgelenmiş bir dalgacığa benzeyen noktasında doyurmak istiyordu. Boğazında bir kuruluk vardı ki artık sözlerini kavuşturuyordu. Feridun'u tamamıyla unutmuştu. Şimdi yalnız Peyker'den söz ediyordu. Bilseniz... Bilseniz diyordu. Size bir şey var ki insanı çılgınlıklar yapmaya sürüklüyor. Konuşmasını sürdürüyordu. Ama şimdi sesi boğuktu. Peyker anlayamıyordu. Onun da kulaklarında bir şey uğulduyor, işitmesini engelliyordu. Behlül yana yöreye baktı. Ötede Firdevs Hanım'ın gözleri kapalıydı. Adnan Bey ile Nihat Bey'i deresinin kıyısında arkadan görüyordu. Nihal ile Mademoiselle de Courton uzakta yavaş yavaş yürüyorlardı. Onlar burada unutulmuş gibiydiler. Kimse göremeyecekti. Üstelik karşılarındaki Katina bile. Feridun'la yüzü kapanarak bu öpüşü sezinleyemeyecekti. Şimdi her türlü tehlikeyi gözüne kestirerek Peyker'i oradan, ensesinin şu gölgeli noktasından öpmek için Behlül öyle bir gereksinme duyuyordu ki buna cesaret edemezse kendisini hemen orada ölüverecek sanıyordu.